Dördüncü ayrım. Beşinci bölüm. Tapınak fahişeleri. İş adamı ve karısı başkomiser Nevzat'la adamlarının kendilerini ziyaret etmelerinden pek hoşlanmamışlardı. Başkomiser güvence verdi. Bu soruşturma gizliydi. Amaçları eski damatlarının aralarında olduğu cinayetleri aydınlatmaktı. Aile başkomiser Nevzat'ı yorum yapmadan dinledi. Onlar için olay kapanmıştı. Baba, kızını tarikatın elinden almak için her yolu denediğini açıkça anlattı. Kızının takıldığı yerleri söyledi. Belli ki kızını hala izletiyordu. Seslerinde çaresizlik vardı. Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olmaları kızlarını korumaya yetmemişti. Başkomiser Nevzat kapıdan çıkarken babanın sesindeki tehdidi hissetti. Kızı hırpalanırsa onları dünyaya dar edeceğini anlamıştı. Kızı meşhur bir diskonun yanıp sönen renkli karanlığında herkesin garip bir coşkuyla dans ettiği pistin ortasında buldular. Ali ile İlkay kızı yakalamak için ileri atılmaya kalkıştıklarında başkomiser onları durdurdu. Kulak uğuldatan bilmem kaç bin voltluk müzik ve buna kendini kaptırmış insanlar. Uzaktan hem ilgilendiği kızı hem de dans edenleri izlemek istiyor, anlamak istiyordu. Bu ona ilkel kavimlerin tamtamlarla yaptıkları dansları hatırlatıyordu. Gençler sanki bulundukları çağdan kopup geçmişe ilkel çağlara dönme tutkusuyla dans ediyorlardı. Yaptıkları hareketler hiçbir kalıba uymuyordu. Yıllar önce karısı ve kızıyla bir tatil beldesinde yüzlerce kişinin aynı anda o zamanlar moda olan vakvak dansı yapması gözünün önüne geldi. Yerli yabancı yüzlerce turistin vaklayarak yaptığı o ritmik hareketlerde yine aynı bu ilkel duyguyu hissetmişti. Ona kalırsa bu danslar bile şehir insanının çıkmazını anlatıyordu. İnsanı ilkel duygulardan tamamen arıtmadan modern şehirlere salmışlardı. O da her fırsatta bu ilkel duygularını dışarı vuruyordu. Bu dansla da oluyordu, suçla da. Anlamaktan vazgeçti. ''Sakin olun, panik yaratmak istemeyiz.'' Hep birlikte kıza yanaşmaya başladılar. Kaçar da uğraştırır diye korkuyorlardı. Kalabalıkta olay çıkarmak istemiyorlardı. Başkomiser dikkatlice bakınca kızın çılgınca dans edenlerden kopuk dans ettiğini fark etti. Sanki etrafında kimse yoktu. Yapayalnız pistin ortasında sallanıyordu. ''Merhaba.'' ''Merhaba, polis, konuşabilir miyiz?'' Kız dansı kesti. Peşimden gelin der gibi bir hareket yaparak diskonun kapısına doğru sallanarak yürüdü. Kapıda izbanut gibi korumalar onları pis pis baktılar. Kızı kollar gibi bir halleri vardı. Kapıya son model bir araba yanaştı. Belli ki korumalar telefonla kız çıkıyor diye haber vermişlerdi. Kızımız buralarda epey para saçıyor anlaşılan. Arabaya binen kıza Ali müdahale etmek istedi. Başkomiserim, kız gidiyor. Sakin ol Ali. Siz arkadan bizi takip edin. Tamam amirim. Kız arabayı hiçbir kural tanımadan sürüyordu. Başkomiser Nevzat peşlerinden gelen Ali'nin nasıl çıldırdığını, emektar arabası kontesin yetişeceğim diye düştüğü perişanlığı düşünmek bile istemiyordu. Araba bir güvenlik ordusu tarafından sıkı bir şekilde korunduğu belli olan lüks bir sitenin bahçe kapısında durdu. Güvenlik başkomiseri kuşkuyla, kıza saygıyla bakarak kapıyı açtı. Hoş geldiniz Handan Hanım. Kız güvenlikle ilgilenmeden dönüp başkomisere baktı. Arkadan gelenler polis, bizimle birlikteler. Bırak girsinler. Kapıcı başkomiseri umursamadı bile. Onay bekler gibi kıza baktı. Emredersiniz hanımefendi. Geldiklerinde dairenize yollarım. Başkomiser kızla birlikte modern döşenmiş bir daireye girmişti ki Ali ile İlkay da peşinden içeri girdiler. Başkomiser acı acı arabası kontesi düşündü. Kız yere çöktü. Nereden çıkardığı anlaşılamayan bir kokaini önüne koydu. Ne oluyor? Ne yapıyor bu karı? Seni sevdim moruk. Ağzını topla orospu. Tamam Ali. Kız sanki Ali orada yokmuş gibi sözüne devam etti. Seni sevdim moruk. Otur. Sana nasıl gönüllü fahişe olduğumu, kocam denen yakışıklı pezevengin beni nasıl pazarladığını hepsini anlatacağım polis. Başkomiser kızın karşısındaki garip koltuğa tedirgin bir şekilde oturdu. Kızın rahatlayıp açılmasını istiyordu. Zorlamayla bu kızdan tek kelime alamayacağını biliyordu. Babam beni neden aradığınızı söyledi. Eski kocamın cesetini bulmuşsunuz. Sevindim mi, üzüldüm mü, hınç mı duydum bilmiyorum. Ben bir tapınak fahişesiydim polis. Yanlış duymadın. Koskoca bilmem ne zadenin kızı bir fahişeydi. Hem de ne fahişe. Böylesini sizin fuhuş polisleriniz bile zor bulurdu polis. Hem tarikata hizmet ediyordum, hem de çevremdeki bir sürü sosyete kızının, kadınının tarikata peşkeş çekilmesine aracı oluyordum. Kandırma, aldatma konusunda her şey mübahtı. şantajın, tehditin, rüşvetin her şeyden daha güçlü olduğunu biliyor muydun polis? Biliyordu. Ama bunlar önemli değildi polis. Kandırmak, kandırılmak ne gereği vardı? Biz inanmaya hazırdık. Hayret ki ne hayret. Sosyetenin tüm karısı kızı hepimiz sanki bunu bekliyormuşuz da farkında değilmişiz. Önce vücudumuzu, ardından ruhumuzu, sonra da paralarımızı tarikata havale ettik. Ama biz hiçbir şeye inanmazdık polis. Hepimiz inanmayı seviyormuşuz. Ne aileye, ne ülkeye, ne yaşantımıza hiçbir şeye inanmıyorduk. Saygı duymuyorduk ki. Ama inanmayı seviyormuşuz, istiyormuşuz. Dindarmışız daha doğrusu. Dindarmışız da haberimiz yokmuş. Ama domalıp namaz kılmayı banal buluyorduk. Ama ne gariptir ki tarikatın bizi domaltmasına razı olduk. Hem şeyhimizin önünde domalmayı hem de şeyhimizin kimin önünde domalmamızı isterse onun önünde domalmayı farz saydık. Şeyhimizin kanunları senin kanunlarına benzemezdi polis. Öldürülen o üç domuz eski kocam da dahil şeyhin müridiydi. Şeyhin müridi olan mankenlerin, televizyon artistlerinin, şarkıcıların, futbolcuların, siyasilerin, bürokratların listesini ister misin? Tapınağın erkek ve kadın fahişelerinin listesini ister misin? Görsen şaşarsın bu listeye polis. Peki bu liste ne işine yarar polis? Şeyhimiz 99 suçtan yargılanır, 99 suçtan da pir ufak dışarı çıkar. Başkomiser ünlü bir gazetecinin birkaç gün önce yayımlanan makalesini hatırladı. Kuddisi hoca ve müritleri serbest. Sayın Adalet Bakanı, ben yazdım siz hep sustunuz. Operasyonu yürüten emniyet müdürünü iktidar kızağı çekti. Olacak şey mi? Onu yargılayacak yargıç, suçlayacak savcı, tutuklayacak emniyet amiri bulamazsın polis. Bunun için emirler verecek siyasetçi, iktidar politikacısı bulamazsın polis. Kız sustu. Garip koltuğun üzerinde büzülüp kaldı. Sonra başını kaldırdı. Başkomiser Nevzat şaşkınlıkla gözlerindeki yaşı fark etti. Bunu hiç beklemiyordu. Bu cinayetleri işleyeni arıyorsan polis, benim babam gibi bir baba ara. Sonra sustu başkomiser. Kızın artık konuşmayacağını anlamıştı. Tam bu sırada açık bıraktıkları kapıdan oldukça garip görünüşlü genç bir kız içeri girdi. Başkomiser Nevzat ve adamlarını görünce tedirginlikle dondu kaldı. En ufak bir hareket yapsalar kaçacak gibiydi. Ha, bakın işte, satanist kardeşim de geldi. Ne garip değil mi polis? Ben sahte peygamberlerden medet umuyordum, kardeşim şeytandan medet umuyor. Başkomiser Nevzat kalkıp daireden dışarı çıktı. Ali ile İlkay da peşinden gitti. Asansörü beklerken kıvranan Ali dayanamadı. Amirim, şu karıyı merkeze götürüp bir sorgulasaydık. Neden? Söylenecek her şeyi söylemedi mi? Başkomiser Nevzat, kontesle lüks konutlardan uzaklaşırken düşünüyordu. Özellikle o garip koltuğa oturmak çok zordu. Aşırı doygunluğun insanın sorunlarını çözümlemediğini biliyordu. Aşırı zenginlik bıkkınlığı, bıkkınlık da alkolü, uyuşturucuyu, intihara benzer yaşam biçimlerini getiriyordu. Gencecik kızın yaşamını düşündü, tedirgin oldu. 6. Bölüm Tarikatlar. Sosyolog Profesör Avni Haseki. Geliyorum, geliyorum. Oo, Nevzat, seni görmek ne güzel. Gel gel, içeri gir. Geç oldu ama senin gece kuşu olduğunu bilirim Avniciğim. Geç de olsa bir uğrayayım dedim. Gel gel, ben de seni özledim. Gel içeri, taze çay demledim. Birlikte içeriz. Profesörün evi kitaplarla doluydu. Yalnız yaşıyordu. Karısı ya kitaplar ya ben deyince kitaplarıyla kalmıştı. Haklısın Nevzatçığım, geceleri çalışmayı severim. Nedense geceleri insanların kirlettiği hava daha temiz oluyor gibi bir his taşıyorum. Kaç şeker? Bir. Söyle bakalım, geliyorum diye arayınca yine kafasına takılan bir şey var bunun dedim. Haklısın, benimki hem özlem hem iş bilirsin. Seninle sohbet etmeyi severim. Bilirim, bilirim. Ben de seninle polis psikolojisini konuşmayı severim. Ertesi gün bunları öğrencilerime aktardığımda benimle dalga geçiyorlar. Hocam, böyle polis olur mu hiç diye. Uzun zamandır Evgenia'nın yerinde de buluşmadık. Konuşacaklarımız birikmiştir. Anlat, seni dinliyorum. Tarikatlar Avniciğim. Tarikatlar hakkında bana ne söyleyebilirsin? Söylenecek ilk şey, Türkiye insanının %60 ile %80'inin bir tarikat üyesi olduğudur. Bu çok büyük bir oran değil mi? Maalesef öyle. Aradaki farkın büyük olması birçoğunun illegal olmasından kaynaklanıyor. Seni rahatlatacaksa söyleyeyim. Bu yalnız ülkemizde değil, tüm dünyada da böyle. Bunun nedeni ne? Birçok nedeni var. Ama en önemli nedeni dinlerde olduğu gibi insanın çaresizliğidir. İnsanın çaresizliği mi? Evet, dinler insanın çaresizliğinin bir sonucudur. Tarikatlarsa insanın çaresizlikten zavallılığa geçişidir. Bak, ilk insanların kafası netti. İlk insanlar üç şeye tapardı. Ateş, su, güneş. Çünkü bu üç şeyin kendilerine hayat verdiğini keşfetmişlerdi. Çünkü insan daha doğadan kopmamıştı. Doğayla bütünleşmiş bir şekilde yaşıyordu. O nedenle de Tanrı'yı doğada arıyordu. Taptığı bu elementlerse hayattı, yaşamaktı. Neredeyse elle tutulur şeylerdi. Sonra üç büyük din ortaya çıktı. Bu dinlerin doğayla bir ilgisi yoktu. İnsanın kafasının içindeki düşünceden ortaya çıkmıştı. Düşünce ise muğlaktır, değişkendir. Bu dinlerin bir handikapı da onu ortaya atanların direkt söyledikleri değil, ikinci, üçüncü ağızdan duyduklarımızdı. Bu da muğlaklığını arttırıyordu. Çağdaş insanın bu söylediklerinde ne ilgisi var? Özellikle gelişmiş toplumlar, daha doğrusu sözde gelişmiş topluluklar, kendi gelişmişliklerini ayak uyduramamışlardır. Bir yanları uzaya çıkarken, öbür yanları orta çağda kalmıştır. İlkel insan, ilkel diyorum ya lafın gelişi. Amerika Kızılderililerinin, Avustralyalı aborjinlerin, Afrika'nın birçok kabilesinin ilkel filan olmadığını artık biliyoruz. İşte çağdaş dediğimiz insan, o arı insanların elle tutulur, ateş, su, güneş tanrısını bırakmış, kendi bulduğu muğlak tanrısını allayıp süslemiştir. Sonra bu tanrının yolunda kendini kaybetmiştir. Tanrının yolunda kaybettiği kendini bulmaya yarattığı dinler yeterli gelmeyince, yine bu dinlerin uzantısı olan tarikatların rehberliğiyle yolunu bulmaya çalışıyor. Oysa tarikatlar insan zekasına hakarettir. Görevleri zekayı güdük bırakmak, sahibini şizofren bir konuma getirmek, sonra da yok etmektir. İşin özü bu Nevzatçım. Başkomiser Nevzat'ın polis kafası karışmıştı. Başkomiser Nevzat gece Profesör Avni Haseki'nin yanından kafası karışık çıkmıştı. O nedenle ertesi gün dalgın dalgın merkezdeki odasına girdiğinde olayı algılayamadı. Bunlar da ne? Ne oluyor burada? Tarikat dosyaları. Tüm dünyadaki tarikatların dosyaları amirim. İnanılmaz. Zıpır amirim demişti. Ama başkomiser bunu düşünecek halde değildi. Ne diyorsun sen? İstediğiniz tarikatlar konusunda çıktılar şef. Kaytarma, hepsini indir masama koy demiştiniz. Ben de emrinizi yerine getirdim. Bütün gece internetten aktı durdu. Hala inmeye devam ediyor. Yani kaytarmadım. Ve özellikle hatırlatmak isterim büyük şefim. Özet mözet istememiştiniz. Bu ne? Özet istemediniz ama ben yine de hazırladım patron. Amirim bunlar da ne? Konuşmayın. Bunlar internetten indirilen tarikat dosyaları. İnceleyeceğiz. Herkes birer tomar alıp başlasın. Bu size o zıpır bilgisayarcının bir armağanı. Başkomiser adamlarının sallanan suratlarını görünce keyiflendi. O piçle ben baş edemedim ama benim tayfa canını okur artık. Başkomiser Nevzat tarikatlarla ilgili internet çıktılarını ilgiyle okumaya başladı. Amerika'da 10 bin tarikat var. Dolar milyarderi tarikatlar. Sadece internette 10 bin tarikat sayfası var. Aileler şaşkın. Yetkilileri göreve çağırıyorlar. Amerika'da birçok ünlü tarikat üyesi. Avrupa tarikat cenneti. Guyana'daki toplu intiharda ölü sayısı 900'e yükseldi. İsviçre 48 ölü. Fransa 16 ölü. Kanada 6 ölü. İntihar tarikatı. Gittikçe dehşete düşüyordu. Moon tarikatı. En medyatik tarikat. CIA tarafından yönetilen tarikat. Amerikalı İsa. Moon tarikatı üyeleri bebekleri değiştiriyor. Scientology. 70 ülkede 7 milyon beyni temizlenmiş taraftarı var. Okuduklarına inanamıyordu. Tarikatlar için cennet gibiyiz. Nurcular, anti-Darvinciler. Fethullah Gülen Amerika'ya kaçtı. Adnan Hocacılar mafya oldu. Ölüm evleri. Tarikat 58 kişiyi öldürdü. Başkomiser Nevzat'ın aklına Profesör Avni Haseki'nin sözü geldi. Tarikatlar insan zekasına hakarettir. Şimdi onun ne demek istediğini anlıyordu ve anladığından ürktü. Şu Kuddüs-i Kerimoğlu'nu ziyaret etmenin zamanı geldi. Ali ile birlikte tarikat lideri Kuddüs-i Kerimoğlu'nun Nakkaştepe'deki muhteşem villasına vardılar. Villanın duvarları kale burçları gibi yüksekti. Çevre kameralarla gözetleniyordu. Kapıda özel güvenlik görevlileri vardı. Korumaları geçip kapıdan girmişlerdi ki kesik talat. Bu ilginç işte. Kesik talat gibi yeraltı dünyasının en acımasız, en kurnaz adamlarından birinin Kuddüs'ü ile ne işi olabilir? Kesik talat için bu biraz racona ters düşen bir iş. Yoksa Kuddüs'ü kesik talatı da mı almıştı tarikatına? Neden olmasın? Sadece para, konfor, çıkar ilişkileriyle örülü günümüz dünyasında insanlar manevi olarak rahatlamak istiyorlar. Kuddüs-i Kerimoğlu gibi düzmeci azizler, sahte peygamberler de bunu kullanarak insanları kendi amaçları için kullanıyorlar. Kesik Talat o insanlardan biri olabilir. Neyse, anlayacağız. Kesik Talat, başkomiser Nevzat'ı görür görmez tanıyor. Başkomiser onu iki ayrı cinayetten iki kere içeri tıkmıştı. Her seferinde bir yolunu bulup sıyrılmıştı. Başkomiseri görünce saygıyla toparlanıyor. İyi günler Nevzat başkomiserim. İyi günler Kesik Talat, hayrola? Tarikat işlerine mi başladın artık? Anlamaya çalışıyoruz başkomiserim. Ne demiş Hazret, ilim Çin'de de olsa bul. Böyle ilimle bilimle uğraşman ne güzel. Ne yapalım, arada bir bizim de merakımızı çeker böyle şeyler. Hadi görüşürüz başkomiserim. Görüşürüz Talat. Talat'ın yanındaki şükel adamı gördünüz mü amirim? Ne kadar iri. Öyle Ali. Aman kavgada karşısına düşmemeye çalış. Kaç gündür haber alamıyorduk. Onları kim öldürmüş olabilir? Onların öldürüldüğünü kimden öğrendiniz Kudüs'ü Bey? Fulya adında bir kızcağız haber verdi. Üçü de terbiyeli, iyi eğitim almış, kendilerini ilahi ideallere adamışlardı. Onları kim öldürmek isteyebilir ki? Biz de size bunu soracaktık Kudüs'ü Bey. Şu sizin tarikat kimlere bulaştı? Kimlerle meseleniz var? Rica ederim Nevzat Bey, biz hiç kimseye bulaşmadık. Kimseyle bir meselemiz yok. Ama mahkeme tutanakları öyle demiyor. Hakkınızda en az iki klasörü dolduracak kadar şikayet var. Onlar materyalist çılgın kişiler. Bizim kutsal davamızı karalamak için böyle iftiralara başvuruyorlar. Şükür Allah'ıma o davalardan hep yüzümüzün akıyla çıktık. Başkomiser Nevzat'ın aklına sosyete kızının söylediği laf geldi. Şeyhimizi ne yargıç tutuklayabilir ne de savcı suçlayabilir. O 99 suçtan suçlanır, 99 suçtan da pir rupak çıkar polis. Gözünün önüne bu konudaki gazete manşetleri geldi. Tarikat lideri yakalandı. Savcı tarikat liderini 200 suçtan suçluyor. Tarikat lideri suçsuz bulundu. Tarikat lideri serbest. Yunus'un babasıyla konuştuk. Son derece aklı başında bir adam. Oğlunun ölümü için sizi suçluyor. Eski solcudur o. Tanrı'ya inanmaz. Yunus'u da etkiliyordu az kalsın. Keşke etkileseydi Kudüs'ü Bey. Şimdi hayatta olurdu. Kudüs'ü Bey, şu sizin tarikatın amacı nedir? Bizim çalışma prensiplerimiz arasında şiddet yöntemleri yoktur. Ne yazık ki karşımızdaki insanlar her yolu mübah sayıyorlar. Nevzat başkomiserim size bir soru sordu. Tarikatınızın amacı hakkında. Sabır genç polis kardeşim. Sabır yeryüzündeki en büyük hikmetlerden biridir. Nevzat Bey yeniden doğuş tarikatı, topluma, insanlığa hizmet için vardır. Biz insanların kaybettiği maneviyatı, ilahi sevgiyi onlara yeniden kazandırmak için varız. Yani siz dini bir vakıf mısınız? Öyle de diyebilirsiniz ama asla ticani, gerici bir kuruluş değiliz. Bizler modern çağın insanlarıyız. Vakfımızın çalışmaları da bu temelde yürütülür. Biz Hazreti Muhammed'e ne kadar saygılıysak Mustafa Kemal'e de o kadar saygılıyız. Yani vakfınız Müslümanlığı temel alan bir kuruluş öyle mi? Elbette Müslümanız ama öteki dinlere de saygılıyız. İsa ve havarileri de Musa peygamberin 10 emri de bizim için temel esastır. Esasında Musevilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık tek bir dindir. Darwinizmin saldırısına, Tanrı tanımazlığa karşı bu üç dinin birleşmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu üç dinin birleşmesiyle yeniden doğuşun gerçekleşeceğini savunuyoruz. Yeniden doğuş tarikatı üyeleri seçkin ve kutlu kişilerden oluşur. Bizim aramızda sen ben yoktur. Allah'ın verdiği her türlü nimeti ortak olarak kullanırız. Her türlü nimet derken neyi kastediyorsunuz? Her türlü maddi zenginlik, mal, mülk, bu evler ve kadınlar. Öyle diyorsunuz da Hazreti Muhammed de İsa peygamber de Musa peygamber de kimseye şantaj yapmadılar. Ne demek istiyorsunuz? Ne demek isteyeceğim beyefendi? Adamlarınız açıkça insanlara şantaj yapıyorlarmış. Yalan, vallahi yalan, zinhar yalan. Jinekolog Şuayb tarikatınızın üyesi miydi? Evet, Şuayb Bey inanmış arkadaşlarımızdan biriydi. Sizin o inanmış arkadaşınızı muayenehanesinde gizli bir kamera bulduk. Herhalde Allah'a daha yakın olmak için koymamıştı kamerayı oraya. İmkansız, Şuayb kardeşimiz asla böyle bir şey yapmaz. Muhtemelen katil o kasetleri çekilen kadınlardan birinin kocası ya da sevgilisidir. İnanın ne kasetten ne de şantajdan haberim var. Kasetleri bulursak katili buluruz Kudüs'ü Bey. Kasetler nerede? Şuayb kardeşimiz öyle bir insan değildir. Birileri yeniden doğuş tarikatına karşı büyük bir komplo kuruyor. Bizi lekelemek istiyorlar. Bakın Kudüs'ü Bey, Bizi tarikatınızın yaptıkları değil, cinayetleri ilgilendiriyor. Bildiklerinizi saklamazsanız iyi olur. Arkadaşlarınızı öldürenler her an sizin de kapınızı çalabilir. Bildiğiniz bir şey mi var? Beni de mi öldürecekler? Tehlikede olduğunuzu siz de biliyorsunuz. Yoksa sizi koruması için kesik telatla anlaşmazdınız. Ne yapayım Nevzat Bey? Devletten koruma istedim, vermediler. Çaresiz Talat Bey'e başvurdum. Zaten son bir aydır Talat Bey bizimle irtibat içindeydi. Amaçlarımızı öğrenmek istiyormuş. Olaylar tehlikeli bir hal alınca bugün korumamız olmayı önerdi. Gerçi korumalarım var ama beni Talat Bey korumak istedi. Kesik Talat'ın sizi nasıl koruyacağını bilmiyorum. Bildiğim 3 kişiyi öldürdükten sonra cinsel organlarını kesip ağızlarına verecek kadar gözü dönmüş katiller oldu. Kesik Talat gibi bir mafya babası böyleleriyle başa çıkabilir mi? Hiç emin değilim. Ya siz? Beni korumak sizin de göreviniz. Bizim sizi koruyabilmemiz için bize yardım etmeniz gerekiyor. Katillere engel olmanın tek yolu onları yakalamak. Bilgi vermezseniz onları yakalayamayız. Biri var. Bizi tehdit eden biri var. Kim sizi tehdit ediyor? Erol Yuvadar. Bu ismi duyunca başkomiser ve yardımcısı renk vermiyorlar. Erol Yuvadar neden tehdit etsin ki sizi? Bu adam Mimoza adına bir mankene aşık olmuş. Kız da bizim arkadaşlardan birini seviyor. Yalan söylüyor. Ancak bizim çocuk ilahi aşkla yandığı için kızı reddetmiş. Kız reddedilince bize iftiralar atarak Erol Yuvadar'a sığınıyor. O da kıza aşık ya, inanıyor. İki kez de bu evi ateş açtırdı. Şimdilik yalanını yutmuş gibi görünelim bakalım. Ateş açtıran kişinin Erol Yuvadar olduğunu nereden biliyorsunuz? Başka kim olabilir? Her telefon açtığında sizi öldüreceğim diyor. Nakkaştepe'deki saray yavrusu bir villada oturan bu adam sıradan bir vatandaş gibiydi. Ne yüzünde ne de zekasında bir pırıltı vardı. Peki bu kadar gücü, bu kadar etkiyi, özellikle bu kadar parayı nereden ve nasıl buluyordu? Başkomiser Nevzat kendini sıradan bir suçlu takibinde hissettiğinden daha karamsar hissediyordu. Garip bir adam değil mi amirim? Bu tiplerin garip mi yoksa tehlikeli mi olduğunu hala tam anlamış değilim Ali. 4. ayrımın sonu. Sayfa numarası 56. Devamı 5. ayrımda.